Merhabalar, Tarih 101 Podcast'a hoş geldiniz. Bu hafta Mustafa Bozkurt hocamızla birlikte kahvehaneler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Beraber kahvenin Osmanlı'daki yolculuğunu, Osmanlı'dan sonra Avrupa'ya girişini ve kahvehane kültürünün ortaya çıkışıyla beraber Osmanlı siyasi hayatına, kültürel hayatına, toplumsal anlamda nasıl etkileri bulunduğuna dair bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
Valla modeline göre iyiyiz, siz de iyisiniz dediğimi de diyorum.
İyiyiz, iyiyiz bizler de çok şükür. Sohbetimize isterseniz bir kahvenin menşeiyle, yani Osmanlı girişiyle başlayalım. Ben bu konuda birkaç kaynağa baktım fakat farklı tarihlerden bahsediliyor mesela.
Şöyle, yani kuvvetle muhtemel ilk olarak Yavuz Sultan Selim'in kahveyi denediği tahmin ediliyor. Özdemiroğlu'nun seferlerden birinde kahve getirdiği rivayet ediliyor. Zaten şöyle bir durum var. Kahvenin içilmesi, yani bugünkü anlamda tüketilme alışkanlığının başlaması da 10. yüzyıla isabet ediyor. Yani 1500'ler, 1400'lerin ortası, belki biraz da öncesi diyebileceğimiz tarihleri tarihleyebiliriz yani. Dolayısıyla Osmanlı ülkesine ilk gelişinin 1500'ler olduğunu söyleyebiliriz. Kanuni devrinde şöyle bir yenilik de geliyor. İlk kahvehaneler açılıyor Tahtakale'de. Bu Tahtakale Ada derler, biliyorsunuz eski adı. Burada Arap nüfus çok fazladır. Belki bugün olduğu gibi. Şamlı Hakem'le Halepli Şems adında iki tane üstad buraya geliyorlar ve burada ilk kahvehaneleri açıyorlar. 1500 yılların ortasında, 1544 dolaylarında olması lazım. Onlarla birlikte bir kahvehane geleneği de başlamış oluyor. Ama ilk içenin, yani Osmanlı ülkesinde ilk kahve içen sultanın Yavuz Sultan Selim olduğuna dair rivayetler var.
Aslında Yavuz Sultan Selim siniriyle meşhur bir şey, agresyonuyla meşhur bir padişahımız. Kahve biraz yumuşatır derler ama pek nasibini almadı.
Yok,
herhalde.
Bilakis sinirli adamlar daha fazla kahve içiyor. Napolyon da mesela kahveyi çok içermiş. Hatta içtikçe vücudumda diyor ızdırap çekiyorum, ona rağmen durduramıyorum kendimi diyor. Sürekli kahve içen bir adammış yani Napolyon da.
Bazen de ters tepebiliyor. Yavuz Sultan Selim'de de herhalde.
Evet.
Papatya çayı daha uygun olabilirdi belki.
Tabii. Daha kurtarmış yani ilk padişah.
Peki ilk deneyenler böyle ilk başta çok farklı bakış açıları var. Yani 16. yüzyılda, 16. yüzyılın ikinci yarısında birçok fetvada, ulema kesiminde farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Yani garip bakışlar var. Biraz tanımamakla alakalı olabilir sanırım.
Evet. Ya şimdi şöyle aslında izah etmek lazım. Kahvenin menşei itibariyle de ne olduğu pek anlaşılamıyor. Bu biliyorsunuz Yemen'den Osmanlı ülkesine yayılan bir içecek, hatta gıda. Şimdi bunun bir efsanevi tarafı var. O da şu ki bizim kahvehanelerimizde bu kitabı olarak da yazılır. Daha doğrusu bir hat levhası halinde mutlaka bulunur. Her seherde açılır besmele ile dükkanımız. Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz üstadımız diye bir beyit olur mutlaka. Bu kahveciler açısından şöyle bir şeye dayandırılıyor. Yani dini de bir arka plana, bir efsaneye de dayandırılıyor. Hikaye de şu. Şeyh Yemeni Yüz Şazeli denen bir zat o civarda çobanların şikayetçi olduğunu duyuyor. Çoban geliyor buna, işte keçilerin bir türlü uyumuyor, sürekli hareket ediyorlar. Engelleyemiyorum, ne yapmam lazım diyor. O da diyor ki nereden yiyip içtiler bunlar? Ve Yemen'de Moka bölgesinde, yani Moka kahvesine de adını veren bölgede bir yer gösteriyor ona ve kahve ağaçları var, buradan yediler diyor. Şeyh bu özelliği fark edince bunları kaynatıyor ve dervişlerine gece uyumasınlar, sabaha kadar oturup ibadet edebilsinler diye bunu içirmeye başlıyor. Yani kahvenin orijin storiesi, yani ilk hikayesinde bu olduğuna dair bir rivayet var. Diğer rivayette Ebu'l-Hasan Şazeli'yi atıfla. Orada da yine benzer bir şekilde Yemen'de Mokka bölgesine gelmek durumunda kalıyor. Hac yolculuğunda bir fırtınaya yakalanıyor gemisi. Orada da bir kızcağız şifa bulmak için Hasan Şazeli'ye geliyor. Hasan Şazeli'nin yanında bulunduğu dönemde dedikodu çıkıyor. Yani bu bir kızcağız var, bekar bir kız, bu Hasan Şazeli'nin evinde ne arıyor diye. Bu sırada Mokka'dan sürgün edilmeye başlanıyor. O civarda bir hastalık başlıyor. Tam o sıralarda bir uyuz hastalığı başlıyor. Ve Hasan Şazeli bu çekirdekleri halka içirerek uyuz hastalığına bir şifa buluyor. İkinci hikayede bu. Yani aslında dini bir temelde dayandırılıyor aslında kahvenin ortaya çıkış, icat ediliş, daha doğrusu keşfediliş hikayesi. Dini bir temele dayandırılıyor. Hatta bazı bölgelerde kahveyle yapılan zikirler olduğunu da biliyoruz. Ratıp zikri denen bir şey var. Allah'ın ya kavi esması sürekli tekrarlanıyor ve kahve içiliyor zikir boyunca. Böyle enteresan şeyler de var ama ilk geldiği zaman Osmanlı topraklarında ve tabii ki Osmanlı uleması dediğimiz zaman sadece İstanbul'la sınırlı değil, Mısır'a kadar uzanan bir bölgedeki İslam uleması için yeni bir malzeme. Ve ne olduğunu anlayamıyorlar. Mükeyyefat olarak görüyorlar başta. Yani keyif verici bir madde bu. Bir de tabii kara kaplı deftere baktıkları zaman, yani kahveye ilişkin literatüre baktıkları zaman karşılarında genellikle alkol ve benzeri maddelerle ilgili meseleler çıkıyor. Çünkü kahve kelimesi bizim bildiğimiz kahveden önce alkol için kullanılan bir kelime. Yani eski şiirlerde kahveyi gördüğünüz zaman, 1400 öncesi bir şiirde kahveyi gördüğünüz zaman orada aslında şaraptan bahsediliyordu.
Yani etimolojik
Kahva diye de tabir edilir. Tabii
olarak
yani
farklı bir kökeni var.
tabii Araplar aslında başta bun diyorlar buna. Yine kuvvetle alakalı bir kelime. Yani kahve kelimesi biraz alkolü çağrıştıran bir kelime. Daha doğrusu onun orijinden gelen bir kelime olduğu için ulema da kara kaplı deftere bakıyor, alkol. Bu dolayısıyla bunu yasaklayalım gibi başlangıçta bir yaklaşım var. Bir ikincisi de kahve içme kültürüyle alakalı. Yani insanlar bir araya gelip işte devlet meseleleri falan da konuşuyorlar netice itibariyle ve bir zaman geçiriyorlar kahve içtikleri müddet boyunca. Dolayısıyla insanların klasik işte camilerde toplanma veya medreselerde toplanma haricinde yeni ve bir ölçüde profan, seküler meclislerde toplanmaları ulemayı anlaşılan biraz rahatsız ediyor ve bu keyif verici alışkanlığa karşı başlangıçta çok soğuk davranıyorlar. Daha sonra bu zamanla açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam İmam Nablusi'nin veyahut Sivasilerin de bu konuda yazdıkları şeyler var. Onlarla birlikte biraz gevşiyor ama çok benzer bir dini reaksiyon Avrupa'da da var. Yani baktığınız zaman kahveye çok karşı çıkıyor. Daha sonra bu ticaret hacmini fark ediyorlar ve Papa herkesin gözü önünde kahve içiyor. Ve diyor ki bu kafirlerin, şeytanın içeceği olsa da böyle güzel bir içecek şeytana ve paganlara bırakılamaz diyerek bir o da fetva yayınlıyor diyelim. Orada da bir serbestliği başlamış oluyor ama ya bizde dediğim gibi bir literatürle ilgili bir problem olduğu için başta soğuk davranılmış, iki tanımlamaya çalışmışlar, anlayamamışlar. O nedenle haram demişler. Üçüncüsü de biraz sosyal ve siyasal olaylardan dolayı biraz böyle bir fetvada bulunulmuş. Bizdeki vaziyet o.
Yani bu kahvehanelerin ortaya çıkışında bu bahsettiğimiz siyasi sohbetler, hatta direkt kayıtlarda bu devlet sohbeti diye geçiyor yanlış
Tabii.
bilmiyorsam. Bayağı devlet sohbeti vurgusu var. Yani sorun aslında şuradan çıkıyor biraz da diyebilir miyiz? 1500'lerde insanların buluşabileceği, görüşebileceği meyhaneler var. Onlar çok zaten dışlanmış durumdalar.
Tabii.
Bozhaneler var. O da aslında bu kadar bir sosyallik yaratmıyor. Bunun dışında da sosyal etkileşim, yani mahalli etkileşim genelde camilerden yürüyor, değil mi?
Tabii. Şimdi bozahaneler de aslında alkol içilen yerler. Yani o bizim
Orada da
bugün
bayağı bir
bildiğimiz
kayıt var.
boza şey değil. Tabii. O da tahammül etmiş bir boza çeşidi var. Yani hatta onun için de İstanbullular falan dikkat ederler. Böyle mütedeyyin olanları azıcık ekşimiş olsun bozayı içmezler. Yani bu tahammül etmiş evladım falan deyip geri gönder. Ben şahit oldum yani çok yaşlı İstanbullu bir tanıdığımla ismini vermeyeyim. Malum semtteki bozacıya gittik. Akşam saatlerinde biraz ekşimiş boza geldi. Evladım dedi bu tahammül etmiş dedi. Geri verdi direkt içmedi yani.
Tehlikeli madde.
Tabii o yani boza da aslında bir eğlence şeyi var başlangıçta. Bir de camilerde toplanılıyor. Tekkelerde, medreselerde toplanılıyor. Onun harici insanlar sıklıkla evdeler. Yani böyle kamusal alanda, açık ortamda bir araya gelebilecekleri ve farklı sınıfların bir araya gelebilecekleri ortam sayısı az. Dolayısıyla kahvehane enteresan bir buluşma noktası. Yani bütün mahallenin hangi sınıftan olursa olsun, ister paşa olsun, ister sıradan bir esnaf olsun, ister hiçbir işi olmayan ne bileyim apaç takımından biri olsun. 3 aşağı 5 yukarı herkes o kahveye gelebiliyor. Tabii daha sonra mesleklere göre de bazen kahveler açılıyor ama en temelde o mahallenin buluşma alanı oluyor orası.
Ya burada evet öyle de bir yönü var. Ya bir sınıfsal çok fazla ayrım da yok. Normalde şey durumu yoktur. Yani çok fazla sınıfların birleşebileceği bir alan. Yine cami dışında. Hatta camide bile biraz ayrıldıklarını söyleyebilir miyiz? Biraz şeylerle. Sur içi ve surun dışında kalan şehir biraz daha böyle bir kutuplaşmış durumdayken kahvehanelerde bu nokta biraz daha kırılıyor. Çok iç içe geçiyor. Hatta buraya katılanlar, yani gelenlerle ilgili de Gelibolu Mustafa Ali'nin bir küçük bir alıntısı var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Çok ilgimi çekmişti bu kahvehane hikayesini araştırırken. Kendisine şöyle bir alıntı yapalım. Zira ki ol mecalise varanlar dervişan ve ehli irfan zümresidir ki muratları birbirlerini görüp sohbet etmektir. Ve
Tabii.
kahvesin içip keyiflerin süratle yetiştirmektir. Bir dahi gureba ve fukara fırkasıdır ki gariplerin ve mesakin ve mevaları yoktur. Niteki fakirlerin başka cemiyet edecekliğin nükut ve dünyalıkları yoktur. Ol cihetten mülazemetleri kahvehanelerdir diyor. Yani burada bu meclise gelenler dervişan ve ehli irfan zümresi olduğundan bahsediyor. Garibanların ağırlıklı olarak geldi.
O çok enteresan. Yani Gelibolu Ali'nin söylediği şey çok enteresan. Bu günümüzde de halen daha sürdürülen bir gelenek. Yani orada diyor ya, mesakinleri yok, kalacak yerleri yok. Kahvehanede zaman geçiriyorlar.
Evet.
Yani başlarına sokacak bir çatı bulamadıkları için, bazen ısınmak için kahvehanede duruyorlar. Çünkü ucuz bir şey ve sıklıkla da fiyatı sabit olan bir ürün değil kahve. Yani biraz da o kahveciyle olan münasebetinize de bağlı. Yani siz size yakışanı veriyorsunuz orada. Ve bir aslında sahiplenme durumu da var. Eski böyle sabahçı kahveleri vardır mesela. Burada bazen masalar birleştirilir, onun üzerinde insanlar yatarlar. Hani böyle daha kıyıda köşede kalmış kahvelerde öyle bir adet de vardır.
Kemal Sunal'ın filminden hatırladım şu an dediğiniz var. Kemal Sunal filminde vardı.
Evet, öyle bir durum vardır. Dolayısıyla yani Gelibolu Ali'den beri aslında benzer bir şey. Yani soğuk havada nereye gideyim, bari şu kahveye gireyim ısınayım. Orada da varmış yani.
Evet, 16. yüzyılda özellikle İstanbul'un yaşadığı değişimle beraber, yani dışarıdan nüfus almasıyla beraber sur içinin dışında bayağı bir derme çatma, gece kondu diyebileceğimiz o dönemin şartlarında evler yapılıyor ve oda yanlış hatırlamıyorsam müreccetti, yanlış hatırlıyor olabilirim, oda şeklinde kiraya veriliyor. İnsanlar büyük bir sıkıntılı bir hayat yaşıyorlardı, büyük sıkıntılar
Tabii.
çekiyorlar ve genelde de dediğiniz gibi herkesin eşitlendiği ve çok da pahalı olmayacak şekilde bugün de devam eden, ki genelde artık sarı bıyıklı amcaların böyle göğüs
Tabii.
cebinde tekel 2000 canlanıyor direkt gözümde.
Tabii. Ya aslında sadece erkekler için de değil, yani kadınlar için de bir buluşma noktası. Yani bu açıdan kahveler değil ama kahve içme toplantısı bir buluşma şeyi oluyor. İşte Batılar aklın içkisi derler kahveye. Yani böyle zihne de küşayiş verir. Yani böyle bir
Keskinleştirdiği için tabii.
canlık verdiği için tabii ya, daha güzel de bir sohbet imkanı da tanıyor. Kadınlar da birbirleriyle bir araya geldikleri ortam işte, hani komşu bir kahve pişir de gelelim falan. Veya bir kahvemizi içmez misiniz meselesi kadınlar için de bir sosyalleşme alanı oluyor. Yani bir yandan fasulye ayıklarken bir yandan kahveler pişiyor falan. Yani o açıdan da önemli.
Şöyle de bir yanı da var. İlk başta bir kahvehane kültürü oluşuyor fakat sonrasında da birçok mekan aslında bir ek iş gibi veya böyle bir yan kulvar şeklinde bir kahve şeyini de ortaya çıkartıyor. Geleneğini de ortaya çıkartıyor. Bazen işte berberlerde görülebiliyormuş
Tabii.
benzeri ve bir yerden sonra hamamlar buna dönüyor. İşte kadınların etkin olmaya başladığı da nokta biraz aslında o hamamlara da bir kahve kültürü girince, ki bir podcast'te 3. bölümümüzde bahsetmiştim ben Tarih 101'de. Lady Montagu geliyor 18. yüzyılda. Hamamları bahsederken, anlatırken burada da benzer bir ambiyanstan bahsediyor. Erkeklerin kahvehanesi gibi hamamlarda da kadınlar birleşip baya bir
Tabii
meclise
tabii.
kapılıyorlar yani.
Ve çok ağır yenilip içiliyor oralarda. Yani ben bir şeye denk gelmiştim. Kıkırdaklı poğaça yaptırıyorlarmış hanımlar.
O nasıl bir şey?
Hani böyle yani kıkırdak bayağı kullanıyor içerisinde. Kuyruk yağı kullanıyor. Zaten poğaçayı düşünün. Zaten ağır bir ürün, bir de onlar yani. Böyle kadınların çılgınlarcasına yemek yediği ve o sıcağın içinde yani.
İnanılmaz bir şey.
Böyle enteresan. Zeytinyağlılar falan filan zaten.
Sosyal hayatın çok dışında kalmanın bir sonucu olabilir bu. Çünkü herkes şeye
Tabii.
kaçamak olarak bir hamam şeyi var. Hamam kültürü var. Hatta aynısını şeyde anlatıyor. Baron de Tott da bu 18. yüzyılda İstanbul'a gelen bir başka gezgin bile gördüğüyle, duyduğuyla bunu anlatıyor. Hamamlar bazıları zengin kadınlar özellikle birkaç kişi birleşip bir hamamı kapatıyorlarmış. Daha
Tabii.
gariban olanlar umumi hamamlara giderek farklı kimselerle beraber oluyorlar, görüşüyorlar orada. Yani hamam kültürü de biraz aslında ayrı bir incelenmesi gereken kahvehane kültürünün yanına eklemleyebileceğimiz bir konu diyebiliriz. İlk başta şöyle bir manzara var. O benim dikkatimi çekmişti kahvehanelerle ilgili. Tabii ulema yönünden bir şikayet var. Bir yandan da halk nezdinde de mahallelerinde bir kahvehane istememe durumu ortaya çıkıyor. Yani
Tabii.
bunun sebebi aslında biraz siyasallaşma diyebilir miyiz? Yani biraz da siyasallaşma.
Hem o var hem de yani çok fazla kamusal alanda görmek istemeyecekleri veya işte karşılaşmak istemeyecekleri şeylerle de karşılaşıyorlar kahvehanelerde. Neticede mesela kahvehanelerin vazgeçilmez simaları vardır. Böyle hemen her kaynakta bulduğunuz bir Afyonkeşler mesela. Mutlaka bir Afyoncu baba otururmuş yani bir kahvenin köşesinde.
Geldi.
Öğlene kadar kimseyle konuşmaz derler. Adam işte öğlen Afyon patladıktan sonra "Aa efendim" falan diye başlayıp böyle saatlerce konuşan adamlar. Ve bir yandan mahallenin bitirimleri, apaçları, Onlar geliyorlar. Hatta sıklıkla zaten daha sonraki yüzyıllarda bu daha da artacak. Yeniçeriler işletecek. Emekli Yeniçeriler işletecek kahvaneleri. Veya işte bu Külhanbeyi takımı, Kabalayı takımı işletecek. Ve kendi ortasının da bir sembolü olacak o kahvehane. Tulumbacılar daha sonra bu sürecin içine dahil olacaklar. Dolayısıyla böyle tipler aslında bir hani kahveci deyince hafif böyle omzu düşük, daha sonraki yüzyıllarda fesi yar tekmesi yemiş cinsten adamlar olduğu için tabii o da mutlaka rahatsızlık yaratıyor. Bir de yani çok fazla konuşulması, işte devlet meselelerinden konuşulması da bir başka bir rahatsızlık da yaratıyor. Bütün bunlar birleştiği zaman yani bu kamusal bir eğlencenin ortaya çıkması veya aslında şöyle de bakılabilir. Her türlü yenilik rahatsızlık yaratır geleneksel
Tabii.
toplumda. Ya böyle bir adet yoktu. Nereden çıktı şimdi? Her yerde kahvaneler çıktı. Laklak ediyor insanlar. Şey vardı ya Kemal Sunal filminde Allah'ın verdiği nefesi boşuna harcamayalım diye. Yani biraz da öyle bir şey var yani. Ondan dolayı da biraz hoş görülmüyor buralarda oturup laklak ediyorlar mantığıyla bakıldığı için de. Pek hoş karşılanmıyor ama Gelibolu Ali'nin dediği gibi aslında bir yanıyla da çok seçkin ve insanların birbirinden faydalandığı meclisler. Yani kıraathane tabirinin geldiği işte kamusal bir şekilde kitap okuma geleneği var.
Tabii.
Yani insanların okuma yazmayı pek bilmediği bir ortamda kahvelerden herhangi birisi veyahut buna uygun olarak bunu meslek haline getirmiş birisi sahaflardan bir kitap kiralıyor veya satın alıyor. O kitabı cemiyete karşı okuyor. Hani bugünün televizyonu gibi işte ya da YouTube'u gibi.
Kahvelerde hatta meddahlık geleneği de yani böyle bir anlatıcılık da var. Hatta daha
Tabii.
yüksek bir platforma, daha yüksek bir alana çıkıp buradan genelde bulunduğu masaya veya oradaki kitleye, konuya göre tabii ilgi çekiyorsa herkese de anlattığı oluyormuş. Yani bu da ilginç
Tabii.
bir yönü.
Yani dedi ki işte kahvehaneler hani sadece kahve değil, berber de oraya geliyor, meddah da oraya geliyor, Karagözcü de oraya geliyor Ramazan ayı özelinde bilhassa. Şimdi meddahların kahvehanelerde hikaye anlatmaları bütün Osmanlı ülkesinde yaygın bir adet. Yani baktığınız zaman mesela Mısır'da da çok yaygındır. Mevlid dedikleri onların özel işte festival günleri vardı. Sadece bizim bildiğimiz Mevlid değil. Çok yıl içerisinde belki 15-20 tane hatta daha fazla sayabileceğimiz Mevlid günleri vardır. Bu eğlencelerin vazgeçilmez taraflarından bir tanesi. O Arap kahvelerinde meddahların anlattığı hikayelerdir. Ya bunu Edward Lane olması lazım. Mısır seyahatinde değiniyor. Bu da önemli bir unsur yani. Yani o meddahların mutlaka sahneye çıktığı, kendilerini gösterdiği alan kahvehaneler.
Kahvehanelerde çok farklı profillerin bir arada bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani çok farklı meslek gruplarından
Evet.
ve ekollerden gelen kişiler. Bir diğer anekdot da bahsetmek istediğim anekdot da bu mahallenin rahatsızlığından dolayı çok kez kadıya gidiliyor. Bu konuda bir şikayette
Tamam.
bulunuluyor. Hatta Ahmet Yaşar hocamızın kahvehane kültürünü anlattığı eserde de bir alıntıdan bahsetmek istiyorum bununla alakalı. Mahalleli gidiyor imam müezzinle bir grup sipahi ile birlikte mahkeme kadıya gidiyorlar hep birlikte. Konu hakkında bir soruşturma yapmasını talep ediyorlar kadıdan. Kadı geliyor işte kahvehaneyi, mahalleyi, çarşıyı bütün her tarafı araştırıyor. Fakat hiçbir özel mülkiyet sınırı olmadığı için buna da dikkat ediliyormuş. Evlerin dışında bağımsız bir yapı olduğu zaman çok sorun yaratmıyor diyorlar. Bu şekilde kahvehane kapanmaktan kurtulmuş. Ama bu dönemlerde özellikle 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başlarında kahvehanenin bu ulema tarafından işte bazı devlet erkanı tarafından da tepki çekmesi çok sayıda kahvehanenin kapatılmasına da sebep oluyor.
Tabii zaten malum bir yasak da var yani 4. Murat devrinde hem tütüne hem de kahveye karşı bir tutum var. Dolayısıyla o tutumun yansıması olarak da çok sayıda kahvehane kapatılmış oluyor. Tabii şu da var. İstanbul'da 1500-1600 civarında kahvehane olduğu tahmin ediliyor. Bunların 500 küsuru gayrimüslimlere ait ve bunlarda zaman zaman içki ikramı da var.
Meyhaneye dönen
Yani
biraz.
kahvehane tabii ya şey gibi işte bizim bu kafe bistro diyoruz değil mi şimdi hani böyle
Pop.
hafif içkilerin içildiği ama bir yandan da çay kahvenin de içildiği böyle mekanlar da var. O belki şikayete konu kahveler arasında onlar da olabilir. Bugün hala Balkanlarda çünkü meyhanelere veya işte bu tarz yerlere kahvehanede diyorlar. Bulgaristan'da falan geçen bir arkadaşım söyledi. Halen daha kahvehane olarak adlandırıyorlarmış. Böyle hafif içkilerin içildiği bir yandan da kahve ve çay tüketilen mekanlar.
Aslında bir önemli kişiden daha bahsetmiş olduk. 4. Murat döneminde de meşhur yasak zihniyetini görüyoruz. Hem kahvehaneye dair hem müskirata yani sigara ve muaddillerine dair bir yasaklama getiriliyor. aslında kahvenin yasaklanması, kahvehanelerin bu dönemde kapatılması da siyasallaştığını da bize gösteriyor. Yani artık
tabii
şeyinde mi vardır, kahvenin bir şeyinde mi var? Herkes bir anda bir siyasallaşıyor ve 4. Murat'a kadar aksedecek. Yani ona kadar gelecek bir söylenceyle beraber 4. Murat döneminde büyük bir yasak furyası başlıyor buna dair. Fakat daha sonraları daha da kurumsallaşıyor diyebiliriz herhalde. Daha oturmaya başlıyor.
Tabii yani artık o kadar rahatsız etmiyor. Hatta o da usulü kadimin bir parçası oluyor. Yani kahveler, işte bu geleneksel toplumla ilgili bir şey diyorum ya. Yani yeni bir şey olduğu zaman buna karşı mutlaka bir şey var. Ve özellikle toplumda farklı grupların, farklı insan tiplerinin bir araya girmesi hep risk olarak görülmüş. Yani Eyüp'te muhallebiciler de kapatılıyor bir dönem. Veya işte onlara da uyarılar gönderiliyor. İşte bak, kadınlar geliyorlar buraya muhallebi yemeye. Veya işte kaymakçılar, pardon, kaymak yemeye geliyorlar. Burada işte adamlarla konuşma ihtimalleri var, ama buna dikkat edin falan. Yani böyle bir şey var. Yani bir şekilde sosyal birleşmelerin önüne geçme, daha kompartımanlara ayırma toplumu gibi bir yaklaşım var geleneksel toplumların. Biraz da ben onunla alakalı olduğuna da inanıyorum. Öyle olduğunu da düşünüyorum. Yani evet, devlet meselesi de konuşuyorlardır. Onunla da ilgilidir, ama bir tarafında ben bu olduğu kanaatindeyim.
Yani biraz bir yenileşmeye karşı bir direnişte. Çok normal gerçi, hani baktığınızda o dönemlerde özellikle. Yani sokaktan geçenin 40 defa süzüldüğü bir ortamda böyle yeniliğini getireceğine de bir bilinmezlik doğuruyor haliyle. Bu da toplumda bir rahatsızlık uyandırıyor. Ama bir yerden sonra vakıfların, çeşitli devlet adamlarının da bu işe girdiğini görüyoruz. Yani mütevellilerin falan böyle bir dükkanlar, kahveneler yapmaya başladığı da görülüyor 17. yüzyılda. Hatta mesela bir vakıf, şu an adını hatırlayamıyorum, bozahanesi var. Bozahane yanıyor yangında, meşhur İstanbul yangınlarından birisinde. Yangından sonra bir daha bozahaneye çevirmek yerine kahvehane yapıyorlar direkt. Yani aslında bu da bir ekol değişimini gösteriyor. Yani bozahaneden kahvehaneye geçişin bir göstergesi diyebiliriz.
Tabii. Yani artık o bir meşru ticaret sahasına girmiş oluyor. Yani bizim mahalleye Starbucks açıldı seviyesinde bir şeye dönüşüyor yani bir yerden sonra.
Ya evet, ilk başta biz de Starbucks'ı böyle bir, hani hem bir sevme durumu, bir yadırgama da vardı. Şu anda mesela bizim yakındaki Migros sağ olsun açmış yanına. Seviyoruz artık, sevindik yani, en azından bir hareketliliktir diye artık biz de bu yeniliklere alıştık diyelim. Bununla birlikte şimdi bir diğer başlığımızdan daha bahsedelim. Kahvehanelerin Avrupa'ya geçişi, yani Avrupa kültüründe bir yansıması nasıl gerçekleşiyor?
Ya bu tabii şöyle, aslında bireysel bazı denemeler var. Mesela 1644'te Pierre de Leroux adında bir Fransız geliyor Türkiye'ye. Ham kahve ve cezve götürüyor Avrupa'ya. 8. Louis mesela tadına bakmış kahvenin, denemiş. Bu nasıl bir şeydir diye. Daha sonra biraz daha resmi gidişler var. Yani artık müesseseleşme de aslında 1600'lerin sonuna doğru ilk Avrupa kahveleri açılmaya başlanıyor. Mesela Almanya'da Bremen'de, Würzburg'da yine açılıyor 1697'de. Ve çok enteresan, buraya gidenler mutlak surette bir şekilde Osmanlı ülkesiyle alakadar insanlar oluyorlar. Hatta bazıları, enteresandır, vaftiz edilmiş Türkler olduklarını söylüyorlar. Yani en azından kayıtlarda var. Ahmet adında vaftiz edilmiş bir Türk 1600'lerin sonunda Almanya'da bir kahve açıyor mesela. Yine Neuhaus'ta 1698'de bir kahvehane açılıyor. Bütün garsonları, bu kahvenin hususiyeti şu, bütün garsonları Türk kıyafetiyle dolaşıyorlar.
Konseptli
Biraz da aslında
mesela.
tabii konseptli bir şey olduğunu düşünebiliriz. Hatta Türkörü modası vardır ya Avrupa'da. Yani bize biraz özenme, Türk kıyafetleriyle süslenme. Hatta türban tabiri de oradan geliyor, biliyorsunuz. Sarık demektir aslında türban. Avrupalı kadınlar falan da kullanmış o baş örtüsünü, başlığı diyelim. Dolayısıyla böyle bir kahvehane kültürü de oluşmaya başlıyor. Hatta çok enteresan, bir dönem kahvehaneye giden Avrupalılar da Türk gibi giyinmeye başlıyorlar. Yani böyle bir tuhaf bir eğlence, özellikle aristokrat sınıfı arasında. Daha sonraki yıllarda fino köpeklerinin falan tuttuğu yeri, o modayı bir yandan da kahvehane tutuyor. Yani Türk kıyafetleri gidip kahvehaneye gidiyorlar ve orada kahve içiyorlar. Böyle de enteresan bir şey var. Paris'te yine 1600'lerin sonunda Saint-Germain yakınlarında bir kahvehane açılıyor. Burada da şeyi görüyoruz aslında, İtalya'da ve Fransa'da açılan kahvehanelerde de özellikle Ermeni tüccarlar bunları açıyorlar. Paskal adında bir Ermeni tüccar mesela Paris'te bir kahve açıyor. Yine İshak adında bir Ermeni tüccar Viyana'da ilk kahveyi açıyor 1600'lerin sonunda. Ya tabii egzotik bir bitki olarak başta algılıyorlar ve Osmanlı'ya muhtaçlar bunu tüketmek için. Hı. Yani Yemen'den moka üzerinden gelmesi mecburiyeti var bu işin. Ama daha sonra Brezilya'ya ulaştıkları zaman, Etiyopya'ya ulaştıkları zaman buralarda kahveye ulaşım imkanı buluyorlar. Kahve çekirdeklerine ulaşım imkanı buluyorlar. Daha kaliteli kahveler tüketmeye ve kahve içme usullerini öğrenmeye başlıyorlar. Yani yeni usuller türetmeye başlıyorlar. Çünkü baktığınız zaman 1700'lerin ortasına kadar Avrupalıların kendi içlerindeki eleştirileri şu: biz bu kahveyi yapmasını beceremiyoruz. Yani bu Türkler daha güzel yapıyorlar, daha güzel içiyorlar. Böyle bir yaklaşım var. Ama zamanla moka pot dediğimiz bir hadise vardır biliyorsunuz. Onun icadı biraz daha geç bir tarihtedir ama onun atası diyebileceğimiz bazı usuller, cezveye benzer usuller Avrupa'da da artık gelişmeye başlıyor. Halen daha mesela Viyana'da kahvenin yanına bir su gelir. Yani öyle bir şey vardır, bizim Türklerden kalma bir şey. Biliyorsunuz bizde o suyun birden fazla kullanımı var. Yani evet, bazısı tabii belki bir yakıştırma da olabilir. Açsanız önce suyu içersiniz, toksanız önce kahve içersiniz diye bir şey vardır. Evet. Kimisi ağzının çalkalamak, diğer işte yemek veya tatlı tadının kaybolması için kullanıldığını söyleyen vardır. Bir de şey vardır, bir iki damlası kahvenin içine damlatılır ki telve dibe çöksün. O böyle telve ağza gelmesin diye de. Mesela Avrupa'ya bunlar da geçmiş, yani onun yanında su içme meselesi de geçmiş ama dediğim gibi 1700'lerin yarısından sonra kahvecilik işi Avrupa'da da hızla gelişmeye, daha modernize olmaya, değişik usuller gelişmeye başlıyor. Buna karşılık biz de biraz işleri düzeltmeye çalışıyoruz doğrusu. Yani 1800'lerin ortasında bizde bir kahve çekirdeklerinin ıslahı meselesi ortaya çıkıyor. Çünkü sadece Yemen yeterli gelmiyor. Yani biz de mutlaka Brezilya'dan ve Etiyopya'dan biz de bu sefer dışarıdan getirmeye başlıyoruz kahveyi. Bu sefer biz dışarıya muhtaç oluyoruz. Dolayısıyla onunla ilişkin çalışmalar, en azından plantasyon adına bazı çalışmalar var ama tabii ki muvaffak olunamıyor. Nitekim daha sonra kahvenin üretildiği Yemen başta olmak üzere o bölgeleri de kaybedince, bu bölgeler elimizden çıkınca biz de tamamen dışarıya bağımlı hale geliyoruz kahve tüketiminde. Zaten biliyorsunuz bizim çaya geçişimiz de onunla alakalı.
Evet.
İkinci Dünya Harbi sırasında gelmiyor bir türlü kahve ve yavaş yavaş halk çay içmeye alışıyor.
Hı hı.
Yani bizde öyle çay ancak hasta olunca içilen bir şey. Turgut Kut rahmetli anlatıyor. Babam bakardı diyor, çok çay içen birini gördüğü zaman bu adam ya Acem'dir ya Erzurumlu derdi diyor. Yani İstanbul'da olması mümkün değil veya işte başka bir Osmanlı ülkesinin başka bir yerden olması mümkün değil yani. Öyle bir durum var.
Sonradan daha net bir şekilde çay tüketimi artıyor. Yani günümüzde doğru. Küçük bir detayla ben ekleyeyim Avrupa'ya geçişi noktasında. Podcast'in bir seri olarak başladık. Orada da bahsedeceğiz. İkinci Viyana kuşatmasında da meşhur Merzifonlu'nun otağından bayağı hiç böyle mührü bozulmamış ve büyük büyük çuvallarla kahvenin de Avrupalılar tarafından,
evet,
Viyanalılar tarafından alındığı söyleniyor. Hatta meşhur da bir markaları vardır. Julius Meinl diye mi? Artık tam nasıl
telaffuz
ediliyor
bilemiyorum. Evet.
Burada da fesli bir çocuk logosu ve şeyden bahseder. Yani ikinci Viyana'da da böyle bir kahve esintisi. Hatta şey geyiği var hep. Ben bilmiyorum gerçek mi o. Bir de size sorayım hocam. Bu kruvasan hikayesi. Var mı durumun bir aslı?
Ya onunla ilgili muhtemelen bir de var. Yani bizdeki ay çöreğinden geçtiği de söyleniyor onun. Yani öyle de bir şey var. Hani biz de onu görüp bu da yenebiliyor bunun yanına gibilerinden öyle bir öykünmeyle yapıldığını da söyleyen var. Ama tabii yani bunları tefsik etmek çok kolay değil. Yani özellikle mutfak işinde de aynı şey geçerli. Bizim kahvehane tarihçiliği gibi orada da sorunlar var. Yani bir şeyin tarifini görürsünüz ama onun nasıl yapılacağını anlamanız için gözünüzün önünde yapılıyor olması lazım o gıdanın. Dolayısıyla öyle bir durum var ama yani öyle bir tabii rivayet var. İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avrupalıların ya bizim ay çöreğini görüp ya da o zafer anısına böyle bir tatlı ürettiklerine dair iki tane rivayet var.
Belki bize ithafen hilal şeklinde hani Türklerin ithaf yoluyla belki bir şey benzetmeye çalışmış olabilirler.
Tabii hatta bir Romanovlar dizisi vardı yakın tarihte zannediyorum. HBO'da mıydı şu an hatırımda değil ama orada da bir Fransız öyle şey yapıyordu. Bir Müslümana nispet yapıyordu elinde kruvasan. Bak sizin hilalinizi yiyoruz falan diye böyle. Kadın böyle kalpten bir kadıncağızdı. Romanovlardan geldiğini iddia ediyordu falan. Yani bu öyle de bir şey anlatılıyor ama tabii ne kadar doğrudur onu bilemeyeceğiz ama böyle bir rivayet var diyelim.
Hı hı. Evet, bir diğer başlığımızdan daha bahsedelim. Siyasallaşma, yani kahvehanelerin siyasallaşması ve aslında hani siyasi sohbetlerin yanı sıra başka misyonları da var. Bunu bir sosyal medya olarak düşünürsek, yeni haberlerin devletle alakalı, işte savaşlar olsun, isyanlar olsun, en önemlisi benim senden dinlemek istediğim en şey noktalardan birisi orası. Yani isyanların çıkış noktasından noktalarından birisi haline geliyor değil mi zamanla?
E tabii şimdi Avrupa'da da benzer bir şey vardır. Yani mesela Avrupa'ya kahvenin girişi işte 1600'lerin ortası diyelim. O tarihten itibaren bunun olduğunu görüyoruz orada da. Bizimkine çok paralel bir şey. Onun için anlatıyorum. Yani orada da mesela gazete okundu. Yani halkın çoğu okuma yazma bilmiyor. Gazete okunuyor. Günlük olaylar konuşuluyor. Ve bir meyhanede netice itibariyle biraz konuşursunuz. Bir süre sonra çakır keyif olunca artık o konuşmayı sürdüremezsiniz. Ama bu aklın içkisi olduğu için kahve daha tutarlı, daha yani bir kahve içtiğinde de olayları değerlendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'da da benzer gerekçelerle zaman zaman kahvehanelere müdahale edildiği vaki. Ve pek çok siyasi isimin aslında kahvehane müdavimi olduğunu da biliyoruz. Yani bilhassa Avrupa'da artık onlar bellidir de yani şu kahvede oturdu. İşte varsayıyorum Voltaire şu kahvede oturdu, Rousseau şu kahvede oturdu diye bilinir yani o. Ve dolayısıyla böyle bir şey kültürü de oluşuyor. Yani kahvehaneler üzerinden örgütlenen aslında bir fısıltı gazetesi de. Siz ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın. O da ortaya çıkıyor. Ve şu da var tabii ki kahvehaneler arası dolaşan esnaf sınıfı da var. Yani bunlar saz şairleri olabilir, meddahlar olabilir. Saz şairi bir destan okuduğu zaman sadece bir edebi eser okumuyor aslında. Bazen çok güncel bir olayla ilgili bir destan yazıp okumuş oluyor orada. Bir harple ilgili veya bir padişahla ilgili bir şey yazmış oluyor. Ve orada da elbette o şikayetler de değerlendirme imkanı buluyor. Dolayısıyla yani aklın içkisinin içildiği bir mecliste mutlaka siyasal meselelere de girilmiş oluyor.
Şimdi Voltaire deyince aklımda direkt şey canlandı ya. Bizde şey mantığı vardır ya böyle restoranlarda veya işte yemek yenilen yerlerde. Gelen ünlülerin fotoğrafları çekilir. Ben gözümde şey canlandı böyle duvarda Jean-Jacques Rousseau, işte Diderot, Voltaire falan böyle portreleri var bir kahvehanede.
Tabii buradaydı.
Yani o da buradaydı bizden içti kahveyi falan ne güzel olabilirdi. Yani özellikle bir yerden sonra olay şeye dönüyor. Yeniçerilerin zaten halkla giderek yakınlaştığı yani 17. yüzyıldan itibaren biraz da halkın içinden olduğu aslında. Bu bizim devşirme olarak adettiğimiz sistemin biraz bozulmasıyla, biraz daha yerelleşmesiyle birlikte Yeniçeriler halkın içinden olunca tabii dertleri de biraz halkla haşır neşir olmak. Bunun sonucunda da halkın sesini de bir yandan kahvehaneler üzerinden isyanlara çeviriyorlar diyebiliriz.
Bu tabii şu da var yani Yeniçerilerin kahvecilik yapmaya başlaması daha sonra özellikle tekaüt Yeniçerilerin yani emekli olmuş veyahut Yeniçerinin ilgasından sonra boşta kalmış ise 126 sonrası için de konuşacak olsak insanların kahvecilik yapmaya başlaması çok önemli bir aşama. Yani burada artık şey başlıyor mahallenin hamisi mahallenin abisi pozisyonuna gelmeye başlıyor Yeniçeriler. Bileği kuvvetli adamlar zaten. Ve kendi ortalarının yani içlerinden çıktıkları Yeniçeri bölüklerinin, birliklerinin de sembollerini mutlaka kahvehanelerde kullanıyorlar. Yani şey de vardı biliyorsunuz bir balta asma meselesi de vardır. Yani dolayısıyla bir alamet, bir sembol ve o birlikle de organik bağlar devam ediyor. İstanbul civarında bulunan Yeniçeriler o kahvehaneye gidiyorlar. O Yeniçeriyle irtibat kurmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla yani bizim daha sonra mafyöz yapılarda da göreceğimiz bir işte mahallenin hamiliği, abiliği, kabadayılık formatının da temeli orada.
Aslında şeyde bile yani bir an gözümde şeyi canlandı. Yeşilçam zamanı filmlerde mahallenin abisi kahveci rolü ve o
tabii
figür aslında çok da eski değil. Yani baktığımızda.
Tabii yani ama şöyle diyebiliriz belki 1700'lerin ortasından itibaren oluşmaya başlayan bir tipleme o. Gitgide Yeniçerilerin ilgisinden sonra hızlanarak iş büyümeye başlıyor. Ve daha sonra aslında onların yetiştirdiği ikinci kuşaklar, üçüncü kuşaklar doğrudan Kabadayı Külhan Bey olarak karşımıza çıkıyorlar. Biraz öyle bir durum var.
Evet 19. yüzyılın sonlarına doğru ikinci yarısından itibaren iyice böyle bir Külhan Bey'i ekolü ve kabadayılık Yaltırık hocamızın da kulakları çınlatalım. Onun da
evet, o
meftun olduğu alanlardandır.
Sevdiği alanlardan. Evet o saha bilhassa yani Mehmet abinin üzerinde çok durduğu bir saha. Ona da selam olsun.
Biraz da artık bu Yeniçerilerle yani kahvehanelerin siyasileşmesinden bahsettik. Artık Yeniçerilerin ortadan kalkması, vakayı hayriye dediğimiz aslında bizim de biraz devlet yönetim anlayışı olarak da değiştiğimiz, daha böyle kitabi, kanuni bir yönetim anlayışına doğru evrilmenin yolunu açan, Tanzimat dediğimiz dönemin aslında biraz yolunu açan Vakai Hayriye ile birlikte, yani 1800'lü yılların başına baktığımızda kahvehanelerde Yeniçeriler artık kol geziyor. Hatta hakim olmuş durumdalar. Bununla birlikte isyan sürecinde de etkili olduğunu biliyoruz. Yani bu Vakai Hayriye sürecinde, Vakai Hayriye öncesinde de etkili olduğunu biliyoruz.
Evet, yani mutlaka kahvehaneler ve hamamlar tehlikeli mekanlardır bu tarz buluşmalar için. Patron Halil İsyan'da da benzer bir şey var ya işte. Yani bu buralardan neşet ediyor bir noktadan sonra mutlaka. Bir de şu var, tulumbacılar da bunun içerisine dahil. Yani o mahallenin işte genç atletik takımı o bunun içerisine dahil. Dolayısıyla siyasal bir hadise olduğu zaman önce belki mahallenin kahvesinde toparlanılıyor, teşkilatlanılıyor. Yani başka zaten buluşacak bir şeyiniz yok. Dolayısıyla en azından modern döneme kadar bir siyasetin temel işte agorası diyebileceğimiz, beraber tartışma alanı diyebileceğimiz yerler kahvehaneler.
Patronu Halil sürecinde de Patronu Halil'in tellallar yoluyla, yani böyle haberciler yoluyla aslında yaptığı işi biraz büyüttüğünü okumuştum. Bir yandan kendisi de galiba hamamda da çalışmış, tellaklık da yapmış diye hatırlıyorum.
Tabii öyle bir durumu var Patronu Halil'in. Dolayısıyla şey, yani tam böyle işte bu şeyleri ne derler? Ya bu tarz işleri yapan, bu tarz işleri yürüten adamlarda böyle bir potansiyel var yani.
Çevresi de çok geniş zaten. Yani
tabii çok çok çok sayıda insanı tanıyor netice itibariyle.
Bu şeyde de mesela Yeniçeri Ocağı ile ilgili, yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması sürecinde enteresan durum şu. Normalde devlete baş kaldırılacaksa, yani devlete karşı bir isyan, bir asilik harekete girişilecekse Yeniçeriler her tarafa tellallar gönderir. Bu tellallar halka bir duyuruda bulunur ve işte bu mücadele, işte katılın bize, birlikte savaşalım, mücadele edelim devlete karşı falan gibi bir mod varken, devlet burada çok enteresan bir hamle yapıyor. Aslında biraz Yeniçerileri kıran adımlardan birisi de o. Karşı tellallar gönderiyor. Bu dava işte Ümmeti Muhammedi davasıdır. İşte Allah'ın şeyiyiz biz, gaza, cihat falan diye böyle bir anda bir şeyin de çıkması. Sancak-ı Şerif'in de saraydan çıkartılması. Devamında kahvehanelere tellalların gönderilmesi aslında biraz kırılma noktası oluyor. Yani bu değişimde Yeniçeriler biraz afallıyor. Sonrasında zaten 1826'da sıcak bir yaz günü Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılıyor. Kimisi şehir dışına kaçıyor, kimisi saklanıyor. Fakat sonrasında bir değişim yaşanıyor. Yani bu dönemde normalde insanlar kahvehanelerde tıraşını olurken, artık kahvehanelerin de özellikle Bektaşilerden gelen kahvehanelerin de kapatılmasıyla bir berberlik ekolü de ortaya çıkacak.
Daha sonra zaten perukar dükkanları da vardır. Özellikle kadın kuaförlüğü içinde kullanılır tabir de. Perukarlar daha sonra zaten daha modern, daha batılı tarzda tıraş usulü falan da geliyor da. Ama yani biz yakın tarihe kadar vardır o kahvehane şeyleri, berberleri ve bunlar aynı zamanda dişçilik falan da yaparlar. Yani dişi arayanın dişini çekerler tabii. Hani böyle bir kendi teşkilatları var yani onun içerisinde.
Dişçilik de yapıyorlar bir yandan. Yani berber dükkanının yayılması da aslında kahvehanelerin biraz yerini alıyor gibi düşünebiliriz.
Artık kahvehanenin merkez olma vasfını biraz zamanla kaybettiği, modern çağlara geldikçe gitgide artık kahvehanenin hatta hor görüldüğü bir durum var. Ama tabii şey var, yani kahvehane için bir tabir vardır Batı'da, kuruşluk üniversite derler. Yani birkaç kuruş verip girebildiğiniz çok üniversitelerdir bunlar. Ve işte Londra'da da mesela kral işte 2. Charles'ın çok mücadele ettiği mekanlar olmasının sebebi biraz da o. Yani insanları aydınlatıcı bir vasfı da elbette var yani. Dolayısıyla hani sadece şey değil, yani laklak edilen yerler değil. Onun üzerine durmak lazım.
Tabii eski dönemlerde bayağı farklı işlevlere de sahip oluyor. Yani baktığımızda çok farklı yerlerde görebiliyoruz. Cumhuriyet döneminde biraz işlevi değişiyor gibi. Bunda hani
tabii.
Cumhuriyet dönemine baktığımızda maalesef şu an aslında dışarıdan genelde pek hoş mekanlar olarak algılanmıyor. Yani ben yaşadığım süre boyunca, baktığım süre boyunca hep bir daha eski dönemdeki bahsettiğimiz kıraathanenin ya da böyle biraz okuma üzerine veya bilgi edinme üzerine bir işlevi varken, günümüzde daha çok sarı bıyık amcaların batak ve bilimum türevi.
Bir de şey değiştiriyor. Yani o oyun kültürü değiştiriyor tabii kahvehaneleri. Yani şimdi pişpirik oynamaya başladığınız zaman veya işte okey oynamaya başladığınız zaman o kahve başka bir formata bürünüyor. Yani Osmanlı'da da mutlaka oyun oynanıyordu. Satranç, dama, tavla vesaire oyunların oynandığını biliyoruz kahvehanelerde. Ama oyuna mahsus bir kahvehane usulünün olduğuna dair pek fazla bir şey yok. Muhtemelen yine kumarhane dediğimiz veya batakhane dediğimiz yerlerde bu oyunlar oynanıyordu. Veya o tatlı hatta bazen sokak kenarlarında falan da oynanıyordu. Ama hani tamamen oyuna hasredilmiş, oyuna mahsus mekanlara dönüştüğü için kahvehaneler, bu bir tabii seviye kaybı oldu. Bununla birlikte aslında Osmanlı'da seviye seviye kahvelerdi. Yani mesela esrar tekkeleri dediğimiz bir cins var. Buna bir şekilde kahve de diyebiliriz aslında. Sadece esrar kullananların gittiği mekanlar bunlar. Yani bu Yunan kültürünü de çok etkilemiştir. Rembetikolarda çok fazla böyle tekke tabiri geçer. Okuyan şaşırır yani, niye, neden tekkeden bahsediyor? Aslında esrar kahvesinden bahsediyordur orada. Ve dervis haki derler mesela. İşte derviş, onu harabat anlamında. O da aslında esrarkeş, apaş, bitirim adam anlamındadır. Dolayısıyla yani böyle mekanlar da var. Yani daha düşük kalitede, daha düşük seviyeli mekanlar da var. Zaten onlar da maruf ve müsellem olduğu için herkes ona gitmez. Daha bilindik kahvelerle müdavim olmayı tercih ederler. Her kahvenin de kendince bir müdavim kadrosu oluyor. Yani Külük gibi, Marmara Kıraathanesi gibi, Cumhuriyet döneminden bahsederim mesela. Ya bunlar İstanbul Üniversitesi'nin akademisyenleri, bak şu kahveye giderler. İşte burada Mükimin Halil İnanç'ı da dinleyebilirsin. Onun yanında işte Sahaflar Şeyhi falanca efendi de dinleyebilirsin. Hani böyle bir buluşma ortamlarına dönüşüyor. Ebn-i Emin'lerin takıldığı kahveler falan, bunları biliyoruz. Yahya Kemal'in gittiği kahveler. Hani dolayısıyla onun müdavimine göre de değişen bir şeyi var. Yani her kahve içinde kıraathanedir veya işte burada kültür meclisidir diyemeyiz.
Tabii.
Ama şu var tabii ki, Cumhuriyet dönemiyle birlikte kahvehanelerin pek çok unsuru yok oluyor. Yani bir kere mesela semai kahveleri bir darbe almış oluyor. İnce Saz heyetinin geldiği, bazen böyle çalgılı kahveler de vardır. Mesela bu tarz kahve usulü ortadan kalkıyor. Bir defa gramofon geliyor ve gramofon dinlenen kahvehanelere dönüşüyor bunların bir kısmı. Öbür kısmı semai kahvehanesinin usulünü, üslubunu götürecek aşıklar, halk şairleri ortadan kaybolmaya başlıyor. Normalde geliyor mesela semai kahvesine adam, efendim hu nasibim hu, tecelli taksirat yahu, ciğer yandı kebap oldu, aman dostlar bana bir su. Hemen su geliyor adamın önüne. Veya işte biraz daha böyle rint meşrepse, efendim hoş nasibim hoş, tecelli taksirat sarhoş, içip aşkın şerabından bu şey ben olmuşum sarhoş diyor. Biraz daha böyle rint meşrepse falan. Hani bunu yaşatacak adam yok netice itibariyle. O kadro bitiyor. Gençlerin ilgisi bitiyor buna. Normalde gençler arasında o kahvehanelere gitmek, mani söylemek, hatta yarışmalarına katılmak. Mesela muamma dediğimiz şeyler, bilmeceler var. Bunlar kahvehanelerde mutlaka bir panoya diyelim asılıyor. Onun şeyini bir çözeceksiniz. Esrarını çözeceksiniz. Ama bulmaca, yani bilmece diyebileceğimiz şeyler. Ama yine şiirle yapmanız lazım. Şimdi onu yapacak adamların sayısı azalıyor. Maniciler, semayiciler, bunların sayısı azalıyor. Ya baktığınız zaman mesela işte Acem İsmail'ler, Kafesçi Arif'ler, Dolmacı Mihran'lar, Defterdarlı Asaf Bey'ler, Çiroz Ali'ler falan, onlarca isim sayılır böyle o dönemde. Üsküdarlı Vasıf. Hani çok önemli isimler var. Bunlar da o dönemin aslında popüler kültürü. Yani sokakta gençlerin beğendiği, sevdiği bir kültürken tamamen değişiyor. Biraz daha birahanelere devam etme, özellikle böyle Servet-i Fünun şairlerinin falan şeylerinde de, yazarlarının da şeylerinde vardı. Birahaneler açılıyor. Buralara devam ediliyor. Daha sonra otellerin vesairelerin kafeleri, hatta kafe şantanları vesaire, bunlara gidilmeye başlanıyor. Daha Avrupa'yı bir eğlence kültürü gelişince tabii ki bu unsurlar kayboluyor. Tabii okuma yazma oranı artıyor. Yani birinin bir kitap okumasına ihtiyacınız artık ortadan kalkıyor. Bir yandan yine meddahlık, karagöz gibi sanatlar eski kıymetlerini kaybediyorlar. Dolayısıyla yani o kahvenin unsurları kaybolduğu için kahveler oyun merkezlerine dönüşmeye başlıyor bir yerden sonra. Yani ne yapacaksınız? Artık ancak müşteri toplayabilmek için yeşil çuvayı sereceksiniz. Adam bekleyeceksiniz. Oraya dönüşüyor iş.
Çay kurması örtülerek şu an direkt gözler
yanıyor
yani. Biraz şeyin etkisi de olabilir mi hocam? Bu 70'lerdeki Türkiye'nin siyasallaşması, kutuplaşması, hani polarizasyonun bir sonucu olarak da öncesinde bahsettiğimiz hani şairlerin, edebiyat üstadlarının, işte bu alanlarda kişilerin kahvehanelere çok takılırken 70'lerde buralar çünkü çok kolay taranan, insanların çok kolay
bir
yere dönüşüyor. Çünkü 80 sonrası birçok şey değiştiği gibi belki kahvehanelerin o yüzü de değişmiş olabilir. Yani dışarıdan.
Ya bakın işte şey var, işte burada aslında bu söylediğim o şairlerle ilgili, kıraat kültürüyle ilgili mesele çok daha erken tarihte ortadan kayboluyor. Ama kahvanelerinin en azından düşünsel boyutlarının kaybolması da tabii ki dediğiniz gibi 70'ler, 80'ler ve sonrası. Ya çok ilginç bir izlek aslında. Hep karşımıza çıkan bir şey. Nasıl Osmanlı döneminde siyasal meseleler kahvanelerden neşet ediyorsa, o fısıltı gazetelerinden neşet ediyorsa, bir yerden sonra da sağcıların kahvesi, sağcıların kahvesi diye bir şey başlıyor. Ve çok tabii acı tecrübeler de var burada, Gazi Mahallesi'nde olduğu gibi. Hani de oradan gidiliyor, bir kahvehane taranabiliyor. Yani burada nasıl olsa solcular oturuyordur veya sağcılar oturuyordur, şuraya bir molotof atalım noktasına geliniyor bir yerden sonra. Tabii o da değiştiriyor meseleyi. Tabii şu da var. Özallı yıllardan sonra, belki hani çünkü konumuzun dışında, ama kumarın da yasaklanması ve biraz daha illegalize olması. Tabii eskiden kulüplerde biraz daha serbest kumar. Hatta Yıldız Sarayı bir dönem biliyorsunuz,
Kumarhane.
1924'te olmasa kumarhane oldu, Yıldız Gazinosu adıyla. Yani bir kumar oynamayla ilgili de bazı tahtitler gelmeye başlayınca kahvehaneler insanların ufak tefek illegal kumarı döndürdükleri bir mekan haline de daha fazla dönüşüyor. Bir de tabii hemşeri dernekleri de öyledir. Veya Bülbül Yetüşlü Kanarya Severler Derneği diye gidersiniz.
Zaten.
Tabii ya, kumarhaneler orası.
Şey, dışarıdan perdeler kapalı, şey yazıyor böyle işte bilmem ne Yozgat filanca köyü Kanarya Severler Derneği. Ya çok,
tabii.
Hani 2 kilometreden belli orada bir illegalite olduğu yani. Ama işte biraz...
Tabii bizim bir idare hukuku hocamız vardı. O bir dava ile ilgili olarak öyle bir şeyle karşılaşmış. Turan Yıldırım Hoca. Bülbül Ötüşlü Kanarya Severler Derneği diye bir dernek. Demiş ki yani niye Bülbül Ötüşlü Kanarya Severler Derneği? Yani doğrudan Bülbül Derneği veya Bülbül Severler yapsaydınız olmaz mı? Böylesi daha zevkli oluyor hocam demiş. Yani Bülbül Ötüşlü Kanarya daha zevkli oluyor.
Gerçekten.
Yani öyle bir şey var. Örtmece de haline de geliyor.
Bakalım ilerleyen günlerde kahvehaneler ve kahve dünyası bizi... Kahve dünyası da reklam almış gibi oldu.
Evet.
Bize neler gösterecek, neler getirecek, bunu hep beraber göreceğiz. Teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için, güzel bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Umarım dinleyenler de keyif alır diye düşünüyoruz. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın, esen kalın.
İyi günler efendim.
İyi günler.